Ayrım 30, sayfa 246. 9-11-1999, Hamburg. Sevgili Ulya, güzel ve içten mektubunu aldım ama sana yazmak için uygun ruh halini, yoğunlaşabileceğim geniş bir zamanı bekledim. Olmadı. Senden sonra aşırı yoğun bir döneme sürüklendim. İki ayrı akademik toplantı için hazırlık yaptım. Sonra da müzik grubumuzla İsveç, Danimarka ve Yunanistan turnelerine çıktık. Yani bir aya yakın evden uzak kaldım. Seni istemeden bekletmemin tek nedeni bu. Beni yanlış anlayabileceğinden kaygı duyuyorum ve öncelikle özür diliyorum. Şu an sözcükleri yan yana getirtmekte yetersiz olacağım ya da daha doğrusu hissettiklerimi yansıtmakta pek cesur olamayacağım kaygısı içindeyim. Bazı şeyleri dile getirmek zordur. Ansızın çakan şimşeği, her zamanki kadar sıradan görünen ama aslında insanda olağanüstü olduğu duygusu uyandıran sesleri, görüntüleri ve bir hülyadan ansızın çekilip alınmış olmanın düş kırıklığını anlatmaya kalkıştığında, dili tutulmasa bile kekeleyebilir insan. Burada bulunuşun ve yakınlığın benim için olağanüstüydü. Seninle yıllardır unutmuş olduğum şeyleri hatırladım. Çok gerilere gittim. Kendi hayatıma uzaktan baktım ve sen gittikten sonra bütün bunları yeniden unutacağım hissine kapıldım. İnsan bazı rüyaları korumak ister ama yapamazsın. Uyanınca gerçeklik duygusu uçup gider. Böyle bir şey işte. İlk birkaç gün yadırgadım ama sonra kabullendim yokluğunu. Bu mutlu bir kabullenmeydi. Birlikte olmaktan duyduğumuz heyecan bizim daha önce yaşadığımız duygular ve hatıralarla sarmalanmıştı. Belki de onlarla bağlantılıydı ve karşılıklı olarak kelimelere döktüğümüz her hikaye içimizde saklı acıları karanlıktan yüzeye çıkararak bizi arındırdı. Ama asıl etkileyici olan paylaştıklarımızın niteliği yanında eşleştirme ve aynı dalga boyunda bulunmamızın yüksekliğiydi. Daha önce hiç karşılaşmamış olmamıza rağmen birbirimiz hakkında her gün bir arada yaşayan pek çok insandan daha fazla şey biliyorduk. Ve bu yüzden olmalı birbirimize özel alanlarımıza girme izni verdik. Bu cömertliğin arkadaşlığımızı ne yönde geliştireceğini henüz bilmiyorum. Bu bilmecenin cevabını ben de merak ediyorum. Gözlerini hatırlıyorum. Onlarda ne gördüğümü anlayabilmem uzun sürdü. Sonra buldum. Korkuydu. İnsan acıyı ve korkuyu reddedince hayatın öteki alanlarına da ulaşamıyor. Yani görmeye, anlamaya, sevmeye. Fakat ne yazık ki bu korku bende de var. Düşünceleri ürkek, sürgünlük içinde, dilim sürgün mesafesinde. Yine de beni ve hissettiklerimi anlayacağından eminim. O gece şalını kanepenin üstünde unutmuşsun. Kaldırmadım. Olduğu yerde duruyor. Mektubunda bir gün onu almaya geleceğim diyorsun. Umarım durduğu yerde eskimeden gerçekleşir bu. Kedim onu pek sevdi. Şu an üstünde uyuyor ama geleceğin gün için saklayacağım. En kısa zamanda sana yeniden daha uzun yazmak istiyorum. Şimdilik sevgiyle ve hoşça kal. Sina. Saatlerdir verandadaki şezlongda tire neredeyse kıpırdamadan tire oturuyorum. O satırları defalarca okudum. Aylarca beklediğim zarf, dostluk yoluna benden önce sapmış olduğu anlaşılanın düşüne taşına yazdığı ve elime ancak sebep olduğu yıkım bir ölçüde atlatıldıktan sonra ulaşabilen mektup bu demek. Onu beklerken bekleyişin kendisiydim. Gelecek bu zarfı kutsamış, bir ayinin dar, tutuk, anlamını yitirmiş kendinden geçişine kapılmıştım. Eylemlerim ve düşüncem sınırlanıp sinmenin sonsuz durgunluğuna bürünmüştü. Bir suyun yüzeyindeki belli belirsiz kıpırtılar gibi. Zaman dalgınlığımın en yüksek yerinde tek düze, ağırca akıp giderken beni huzurlu bir bitkinlik içinde uykuya sürükleyecek bir kucaklaşmanın düşüyle aldanma ve kaybetme korkusunun kunt, inatçı karanlığı içinde çırpınıyordum. Bir bozgunun ortasında onun henüz gizemini bilmediğim tenini çılgınca özleyerek. Çok geç. Her şey geçti, bitti. O kadar geç ki yüzümde ne sevinç kıpırtısı ne gülüş. İçimde ne yürek çarpıntısı ne umut. Şaşkınlık biraz. Hafif dil tutulması. Peki ama bu mektup 6 ay önce. Zamanında elime ulaşmış olsa ne olacaktı? Hiç. Kendi mutsuzluğumun iktidar alanında küçük bir pencere açacaktım ve oradan ona seslenmeyi sürdürecektim. Sözüne ettiği korkuyu nasıl yendiğimi göstermek için küçük yumruğumu sıkarak. Ama o gittikçe kısalan satırlarla en sonunda boşluğun dehşetini gösterecekti bana. Besbelli ki geçmiş bazı durumlarda ölü zamanlardan oluşuyor. Yazılışından ya da postaya verilişinden 6 ay sonra çıkıp gelen bu mektup da ölü bu yüzden. Her ölüm kaybedilmiş, geri gelmeyecek bir şeyin acısını, üzüntüsünü yükleniyor. Zamansızlık, şanssızlık ya da değer bilmezlik yüzünden ziyan edilmiş bir yaşayamama burukluğu bırakıyor geride. Hissettiğim bu. Şimdi yücelttiğim geçmişin çöküşünü engellememek adına ölü zamanlara geri dönüyorum. O ağır koma haline. Karşılaşmamız güzeldi. Rastlantılar gizemli bir buluşma hazzı yaratır ya öyle. Bizimkisi de pek hoştu ama bu kadar önemsenecek bir şey de değildi. Dışarıdan bakıldığında iniş çıkışlar yaşayıp hayatını güçlükle düzene, mantık çizgisine oturtmuş olgun bir kadın için fazla romantik ve yararsızdı en azından. Öte yandan beklenmedik, vurucu bir deneyim olduğu da su götürmezdi. Hiç konuşmadan ta baştan anlamıştık aramızda ikimizin de yetersiz kalacağı bir şeylerin başladığını. Vakitse dardı. Sadece birkaç gün. Sonra olmazlıklar ve her şeyi küllendirecek zaman girecekti araya. Bir sıcaklık kalacaktı içimizde, tatlı, ferah bir duygu. Gelip geçmiş bir güzelliğin hafif esintisi. Böyle olmalıydı. Böyle olması gerektiğini bilerek ama sözünü etmeden ve birbirimize hiçbir sitem ya da vaatte bulunmadan ayrılığın üstesinden gelecektik. Bir daha hiç mi hiç yüz yüze, yan yana gelemesek bile. Bilinmedik ve asla tasarlanmayacak bir zamanda görüşmek, bu arada içimizden geldiğince birbirimize yazmak üzere vedalaştığımız için ona bir hafta sonra yazdım ve mektubumu çiseleyen bir yağmur altında, Avrupa'nın değişik kentlerine gidip gelen trenlerin beklediği büyük bir gardaki posta kutusuna attım. Sonra evime döndüm ve gölgede bırakılmış olduğu için kendini bütün varlığıyla ışığa döndüren bitkiler gibi sadece ona yönelmiş bir tutulmayla bir ses, bir işaret beklemeye koyuldum. Başlangıçta uzun süredir unuttuğum ve bir daha yaşayamayacağımı düşündüğüm aşıklık haline bırakmıştım kendimi. Hiçbir olasılık beni korkutmuyordu. Bekleyişimin uzayacağını ve sonuçsuz kalacağını bilemediğim için iyimserdim. Ne olursa olsun o sıcaklığın anısıyla yetinebileceğimi, herhangi bir kaybın beni üzmeyeceğini düşünüyordum. Ev telefonum bağlanamıyordu. Ona cep telefonu numaramı verip vermediğimden de emin değildim ama yine de çalacağı anı kolluyordum sabırla. Daha çok 3 günde bir gelen postacıdaydı gözüm kulağım. Öte yandan tutarsız bir inatla, gergin, gece gündüz aynı numarayı çevirip duruyordum ve ziller uzun uzun çaldıktan sonra Sina'nın sesinden hep aynı sözcükleri duyuyordum. Şu an evde değilim. Lütfen mesaj bırakın. Kontrolümü kaybettim. O derin sessizliği delmek için posta güvercinleri uçuruyor, denizlere hangi kıyıya vuracağı belli olmayan SOS şişeleri salıyor, bütün posta hatlarında hayali kentler ve kişiler yaratarak telesekreterlere dilsiz öfkeler ve numaralar bırakıyordum. Kısacası elimdeki bütün eski yeni iletişim yollarıyla büyülü, hileli ve olanaksız son icatları denemekten usanmıyordum. Derken yavaşça yoruldum. Kendime fazla güvenmiş ama yazık ki yanılmıştım. İçimdeki sessizlikten ıssız gece trenleri geçiyordu. Beni bilmediğim şehirlere, asla kalmak istemediğim otellere götürecek hayalet trenler. İyimserliğim yaralı, vardığım yer anlamsız, ona ulaşma girişimlerimse yetersizdi. Uzaklığa bilinmezlik hakim oldu. Kaygan, tehlikeli bir zeminde gezinmeye başladı duygularım. Bazen yükseklere çıkıyordum, bazen dibe, en dibe vuruyordum. Suçladım kendimi, hırçınlaştım. Sonra baştan beri kolayca geride bırakacağıma, tire, içten içe pek de istemeden, tire, inandığım yakınlaşmanın ruhu beni sımsıkı sardı, içine çekti. Kendimi boşunalığa, o büyük gediğe, sanrıyla gerçek arasındaki belirsizliğe indirgedim elimde olmadan. Arzuyla dolu hoş bir biçimdim yalnızca ve saatler donduğu için olduğum yerde kala kalmıştım. Göğsümün üstünde boğucu, inatçı bir ağırlık vardı. Kış başında, erken çöken akşamlar ve yalnızlık dayanılmaz oldu. Bu havadan biraz olsun sıyrılmak için daha çok İstanbul'daki evimde kalmaya başladım. Acıklı çelenklerle dolu düğün ve cenaze törenlerine katıldım. Deli duman taksi ve minibüs şoförleriyle dalaştım. Ekşimiş bira ve kusmuk kokan sokaklarda kayboldum. Aşırı yüksek kaldırımlar, yozluğun, cıvıklığın renkli görüntüleri sinirlerimi bozuyordu. İyi niyetli sözcükleri kötüye yormaya yatkındım. Durup dururken kaybolan yönlerle ve insanlarla doluydu dünyam. Her şey ve tanıyıp sevdiğim herkes üstüme geliyordu. Dünyadan soğumuştum ve kendimi sevmiyordum. Uyum, huzur ve tek düzeliğe ayak uydurma becerimi büsbütün elimden kaçırmış olduğumu anladığımda köye döndüm ve yaşadığım özleme kilitlendim. O genç adam uğruna ne kadar geç ve güç olursa olsun her şeyi yıkıp hayata yeniden başlamaya hazırdım. İçimde bir köz büyümekteydi ya da kör bir yokluk. Geceleri karanlığın içinde gözü açık, sırt üstü yatarken geçmişin dehlizlerinde dolaşıyor, bir daha hiçbir zaman yaklaşamayacağım bir sevincin yok oluşuyla baş etmeye çalışıyordum. Çoğullaşmıştım. Herhangi bir zamanda kendi benliğimin kalabalığından çıkıp gelen, önceki yıllardan, aylardan, günlerden, saatlerden, hatta gelecek zamanlarımdan birikmiş birçok benle bir aradaydım. Onlarla sürekli çekişiyor, ağız dalışı yapıyordum. Biri, "Gururun yüzünden acı çekiyorsun," diyordu. Öteki, "Hiç mi gururun yok?" diye parlıyordu. Kimi, zaaflarım yüzünden şiddetle kınıyordu beni, bir başkasıysa yürekliliğimi övüyordu. Kırılganlığımı, gizli kalmış aşırılığımı yüzüme vuruyor ya da acıya bağımlılığın, hazzın bir başka türü olduğunu ileri sürüyorlardı. Birbirine aykırı, taban tabana zıt, uzlaşmaz görüş ve seslerle yankılanıyordu kafamın içi. Kağıtlara döküyordum bu karmaşayı. Ona yazmaya çalışırken sözcükler parmak uçlarımda buharlaşıyor, düşüncem içtenliğime uzak düşüyordu. Anlık, aykırı bir duygu oluşturabilme, bir sevgiyi buz üstünde yürür gibi taşıyıp götürme kararım, el değmemiş fantezilerim, genç kız kalbim, daha kötüsü çocuk ruhumun saflığı beni terk etmişti. İçimde başa çıkılmaz, büyük, eski bir keder, huzursuz, bozguncu biri geziniyordu. Kötü önsezilerle daralıyordu alanım. Belki de bütün bunların onunla ancak dolaylı olarak ilgisi vardı. Sorunun kökeni tümüyle bendeydi. Sina bir objeydi. Onun yerine beni hem isteyen hem de sessiz kalan bir başka erkek de olabilirdi. Herhangi bir, evet. O eski büyük acımı tazeleyip beslemek için bana gereken herhangi birisi. Bile isteye, aşkın bunalımla ikiz kardeş olan büyüleyici çekim alanına taşımıştım kendimi. Kendi ellerimle. Sanki o soyut mutsuzluğu, çılgınlığımı, o geçici ama görkemli sonsuzluk duygusunu çok özlemiştim. Üçüncü ayın sonunda, Şubat başlarında üstüme sessiz bir bitkinlik, iyileştirici bir dinginlik çöktü yavaşta. Düştüğüm deliliğin tekerrürden ibaret olduğuna iyice inandım. Bütün bunları daha önce de yaşamıştım çünkü. Daha korkunç, daha umarsız bir biçimde. Şimdiki sadece yıllar önceki çığlığımın çok uzak, bilinmedik kayalara çarpıp ancak geri dönebilmiş yankısıydı. Mektubu katlayıp zarfına koyuyorum. Bütünüyle masum ve kendime rağmen hissettiğimi var kılmak istermiş gibi şaşırtıcı biçimde abarttığım, yavaşça ve ustalıkla çıkışa itilmesi gereken bir duyguyken ve içimde bu kadar yer tutmasına engel olmam mümkünken, uysalca boyun eğdiğim bu gönüllü yolculuğun elverişsiz bir iklimde son bulacağı belliydi. Zamanı geldiğinde her şey parçalara ayrılıp çözülüyor ve sonra sonsuza kadar yeniden parçalara ayrılıyor. Varoluşun kuralı bu süre giden ufalanma, giderek boşluk. Elimdeki mektupla o boşluğun bir yerinde silüet halinde biri belirliyor şimdi ve onun tarafından biraz mahcup bir yüce gönüllülük ve zarafetle selamlanıyorum. Kırılgan, esnek, canlanmaları için imbiklerden geçirilmesi gereken sözcüklerle, bulanık, sürgün mesafesinde duygularla, ne ateş, ne kararlılık ve ne iyi ki bunlar bende iyi kötü sarsıcı bir etki uyandırmıyor. Belki biraz hoşnutsuzluk, rahatsızlık. Sessiz, sağır seslerle dolu satırların yarattığı belli belirsiz pişmanlık. Hüzün, evet, düş yıkımı değil. Bu noktada rastlantının ya da eğer varsa kader denen şeyin karşılaşmamızı özenle hazırlamış olduğuna inansam bile, sonrasında üzerimize kusurlu bir iletişimin ya da ihmalin gölgesi düşmüş olduğunu düşünmeden edemiyorum. Aramızdaki sayısız ülke, engebe, akarsu, yüzlerce kent ve binlerce mil kara, deniz, hava yolunu aşılmaz kılan öncelikle bu terslik oldu. İşleyiş çarkındaki bu kırılma, arıza sürecinde zaman kendi geçiciliğinin hükmünü yürüttü kaçınılmaz olarak ve bir an için birleşen ruhlarımızı birbirinden uzaklaştırdı. Sehpanın üstünde boşalmış bir içki bardağı ve yeşil eriklerle dolu bir tabak duruyor. Akşamın bu ilk solgun ışığında çevremdeki her şey olduğundan daha renkli. Çimlerin, taflanların koyu yeşil yapraklarında tek tük su tanecikleri parıldıyor. Uzaktaki tepeler yumuşak bir pusa bürünmüş. Mektubun postaya atılış tarihiyle bana ulaşması arasında geçen 6 ayı sorguluyorum. Nerede takıldı? Oyalandı, kayboldu ve sonra beni nasıl buldu? Neden? Bu soruların yanıtını bulabilmek, o kayıp 6 ayı açıklamak imkansız. İmkansız diye tekrarlıyorum sözcüğün ağırlığına takılarak. Yoksa o 6 ay imkansız bir ilişkinin imkansızlığını ortaya koymak, kesinleştirmek için gerekli miydi? Gizemli bir güç mektubun yolunu saptırıp beni kendi kendime uyanamadığım bir düşten çekip çıkarmaya yardım mı etti? Hayır. Tabii ki bu düşünce bütünüyle akıl dışı. Hava yoğun, ortam loş. Yalnızlık düşüncemi saptırıyor. Daha somut şeyler düşünmeliyim. Mektup yanlış adrese gitmiş olabilir. Kapalı bir yazlık eve örneğin. Ev sahibi aylar sonra evine geldiğinde buldu onu ve postacıya geri verdi. Sonra zarf yeniden dağıtıcıya döndü ve bu kez 6 aylık bir gecikmeyle nasıl olduysa doğru adresi ve beni buldu. Ya da köy postanesinde görevli memurun çekmecesindeki gereksiz bir kağıt tomarının en altında saklı kaldı ve temizlik yapılırken fark edilip ortaya çıktı. Bu tür tersliklerde mistik, olağanüstü bir yan yoktur. Mektuplar postada, orada burada sık sık kaybolabilir. Alışıldık. Hiç de şaşırtıcı olmayan bir durum bu. Taahhütlü, hatta iadeli taahhütlü seçenekler bu yüzden hizmete sunulmuştur. Postacı karışık, zor bir adresi aramaktan yılıp atabilir bir zarfı ya da çantasından yağmur suyu göletine ya da kanalizasyon çukuruna düşürebilir. Posta çuvallarının konulduğu oda su baskınına uğramış olabilir. Postanede yangın çıkabilir. Posta treni ya da kamyonu kaza yapabilir.